Ayrım 18.
Pazar günleri yorgunluktan yataktan kalkamıyorlardı. Tek eğlenceleri sarhoş olmak ya da karılarını gebe bırakmaktı. Gene de bira göbeğinizi aşırı derecede şişiriyordu. Çocuksa ileride büyüdüğü zaman size aldırmıyordu bile. Hayır, hayır dedim ya, hiç de hoş değildi bu yaşam. Bunun üzerine Mahado kadın söze karışıyor. İşin asıl can sıkıcı yanı bu düzenin değişmeyeceğini düşünmemizdir. İnsan gençken bir gün mutluluğa kavuşacağını sanıyor. Neler neler umuyor ki. Sonra da yoksulluğun sonu gelmiyor bir türlü. Ne yapsak bunun içinden çıkamıyoruz. Ben hiç kimsenin kötülüğünü istemem ama haksızlığın bu kadarı da kimi zaman beni isyan ettiriyor. Odaya derin bir sessizlik çöküyor. Hepsi dört bir yandan kapalı ufkun verdiği belirsiz bir sıkıntıyla derin derin iç geçiriyordu. Yalnız eğer evdeyse Bonmort baba fal taşı gibi açılmış gözlerle şaşkın şaşkın bakıyordu. Çünkü onun zamanında hiç kimse böyle şeylerle kafasını yormazdı. İnsanoğlu kömürlerin içinde dünyaya gelir, ömrünü kömür damarlarına kazma sallamakla geçirir, üst yanını pek fazla kurcalamazdı. Oysa şimdi kömür işçilerine umutlar veren, gözlerini açan bir hava esiyordu ortalıkta. Yaşlı adam çirkefe taş atmamalı diye mırıldanıyordu. Ben onu bilir, onu söylerim. Bir bardak bira, bir bardak biradır. Şef dediğin nedir ki? İç sürüsü. Ama şu, ama bu. Başımızda hep biri bulunacak ya. Sen ona bak. Öyle değil mi? Bunun üzerinde uzun uzun kafa patlatmaya hiç gerek yok. Bunun üzerine Etyen parlayıveriyordu. Ne demek yani? İşçinin düşünmesine de mi engelli olacaklardı? Yoo, hayır. Yakında her şey değişecekti. Çünkü işçi artık düşünmeye başlamıştı. Büyük babanın zamanında bir hayvan gibi, bir kömür çıkarma makinesi gibi hep yer altında, yeryüzünde, dışarıda olup bitenlere gözleri ve kulakları tıkayarak maden ocağında ömür tüketiliyordu. Bu yüzden de onları yöneten zenginler aralarında anlaşıp işçiyi alıp satmakta, iliğini kemiğini sömürmekte hiçbir güçlük çekmiyorlardı. Bunu işçinin ruhu bile duymuyordu. Oysa şimdi işçi uyanıyordu. Gerçek bir tohum gibi toprağın derinlerinde baş verip filizleniyordu. Bir sabah bakacaklardı ki tarlaların ortasında bir şeyler bitivermiş. Evet, evet. Hak ve adaleti yerine getirecek bir insan ordusu fışkıracaktı topraktan. Büyük devrimden beri bütün insanlar, bütün yurttaşlar eşit değil miydi? Birlikte oy verdiklerine göre işçi neden hep işverenin tutsağı olarak kalsındı? Büyük işletmeler makinalarıyla her şeyi, herkese eziyorlardı. Eskiden aynı meslekteki insanlar bir locada birleşip kendilerini savunurlardı. Oysa şimdi hak arama güvenceleri bile yoktu. Hey Tanrım, işte bundan ve daha başka nedenlerden ötürü bilginin ve eğitimin yardımıyla günün birinde her şey allak bullak olacaktı. Bu sözün doğruluğunu anlamak için işçi mahallesine bakmak yeterliydi. Eskiden büyük babalar Elif'i görse mertek sanıp adlarını bile yazamazken, babalar şimdi hiç değilse imzalarını atabiliyorlar, oğullarsa birer öğretmen gibi gürül gürül okuyup yazabiliyorlardı. Ah ah, yavaş yavaş bir sürü insan yetişiyor. Güneş altında yaman bir insan ürünü olgunlaşıyordu. Herkes bulunduğu yere bütün ömrü boyunca yapışıp kalmadığına göre, bir başkasını yerine geçme isteğini duyduğuna göre, en güçlü olmaya çalışırken neden iş yumruğa dökülmesindi? Bu sözler karşısında pek sarsılan Maho gene de büyük bir kuşku duyuyordu. İyi hoş da insan biraz kıpırdanacak olsa hemen tezkeresini eline tutuşturuveriyorlar diyordu. Büyük baba haklı. Onca eziyete karşılık ara sıra şöyle bir koyun budu yeme umudunu bile besleyemeden acıyı hep kömür işçisi çekecek. Bir süreden beri hiç ağzını açmadan oturan Maho kadın da daldığı düşlerden uyanıp, hani papazların anlattıkları doğru olsa da bütün dünyada acı çeken yoksullar öbür dünyada rahat etse canım yanmaz. Kadının sözleri kahkahalarla kesildi. Çocuklar bile omuz silkiyordu. Hepsi inancını filan yitirmişti. Gerçi madende dolaşan hortlaktan için için korkuyorlardı ama bomboş gökyüzüyle iyiden iyi eğleniyorlardı. Ah, tam da buldum papazları diye haykırdı Maho. Eğer onlar bu sözlere inansalardı, yukarıda, cennette, kendilerine iyi bir yer sağlayabilmek için. Yo, hayır, insan bir kez öldü müydü? Öldü demektir. Mahode kadın derin derin içini çekiyordu. Ah Tanrım, ah Tanrım. Sonra ellerini dizlerinin üzerine koyup büyük bir umutsuzlukla, desenize hepimiz hapı yuttuk. Birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. Bonmort baba mendiline tükürüyordu. Maho sönen piposu ağzında öyle duruyordu. Azire başlarını masanın kıyısına dayayıp uyuyakalan Lenore'la Henry'nin arasında oturmuş can kulağıyla dinliyordu. Ama özellikle Catherine çenesini avucuna dayamış, kurduğu toplumsal düşün büyülü geleceği gözler önüne sererken haykıran Etienne'den o iri berrak gözlerini ayıramıyordu. Çevrelerinde mahallede herkes yatmıştı. Ta uzaklardan gelen bir çocuk ağlaması ya da eve geç gelen bir sarhoşun karısıyla kavgasından başka bir şey işitilmiyordu. Oturma odasındaki guguklu saat ağır ağır çalıyor, havanın boğucu sıcaklığına karşın kumla kaplı döşemeden nemli bir serinlik yükseliyordu. Genç adam, "Şunların düşündüklerine bakın hele," diyordu. "Bu dünyada mutlu olabilmek için İsa'ya, onun cennetine ne gerek var yahu? Yeryüzünde kendi mutluluğunuzu kendiniz yaratamaz mısınız?" Coşkulu bir sese durmadan konuşuyordu. O konuştukça kapalı ufuk birden yarılıyor. Zavallı insancıkların kapkara yaşamında bir ışık deliği açılıyordu. Sonu gelmeyen yoksulluklar, hayvanca çalışmalar, bu yününü, sütünü, gırtlaklanıp etini veren koyun sürüsü yazgısı sanki parlak bir güneş ışınıyla silinip süpürülmüşçesine tüm felaketler yok oluveriyordu. Ve adalet bir periler evreninin göz kamaştırıcı parlaklığı içinde gökyüzünden yere iniyordu. İsa babamız öldüğüne göre adalet eşitliği ve kardeşliği egemen kılacak, insanlığı mutluluğa eriştirecekti. Tıpkı düşlerde olduğu gibi bir günde yepyeni bir toplum doğuyor, her yurttaşın emeğiyle yaşadığı ve nimetlerini paylaştığı çok güzel bir dünya kuruluyordu. O eski çürümüş dünya toz haline gelip dökülüyor, günahlarından arınmış gencecik bir insanlık, bir tek emekçi halk oluşturuluyordu. Onun da tek yaşam ilkesi, herkese değeri oranında, her değere de yarattığı yapıtlar oranında paydı. Ve bu düş durmadan genişliyor, güzelleşiyor, olanaksızlığı olabilir kıldığı oranda çekicilik kazanıyordu. Önceleri gizli bir korkuya kapılan Mahode kadın bütün bunları dinlemek bile istemiyordu. Hayır, hayır, olacak şey değildi bu. Çok güzel bir düştü. İnsan kendini böyle fikirlere kaptırmamalıydı. Çünkü bunlar yaşamı çekilmez hale getirir. Mutlu olayım derken insan her şeyi mahvederdi. Kadın kendini bu düşüncelere kapılan Mahode'nin heyecanla parlayan gözlerini görünce kaygılanıyor. Etienne'in sözünü keserek, "Bu adamın söylediklerini dinleme," diye bağırıyordu kocasına. "Pekala, görüyorsun ki bize bir sürü masal anlatıyor bu. Burjuvalar bizim gibi çalışmaya razı olurlar mı hiç?" Ama sihir yavaş yavaş onu da etkiliyordu. Düş gücü kıpırdıyor, o olağanüstü umutlar evrenine girdikçe Maho kadın da sonunda gülümsemeye başlıyordu. Bir saat olsun yaşadıkları o iç karartıcı gerçeği unutmak ne kadar tatlıydı. İnsan hep hayvan gibi burnu yerde yaşayınca hiçbir vakit elde edemeyeceği şeyleri kendisine veren bir yalan köşesi bulmalıydı yaşamında. Mahode kadını asıl coşturan, delikanlıdan yana çıkaran adalet düşüncesiydi. "Ha, bak, bu konuda haklısın," diye bağırıyordu. "Ben bir iş haklıysa, doğruysa canımı bile veririm. Doğrusu günün birinde bizim de şöyle tadını çıkararak yaşamamız hakça olur." Bunun üzerine Maho azıcık coşma yürekliliğini gösterebiliyordu. "Hay Allah kahretsin, ne malım var ne mülküm, ama ölmeden o günleri görebilmek için seve seve 100 metelik verebilirim. Ama ne gümbürtü kopardı ha. Yakında olur mu dersin bu iş? Bizim ne yapmamız gerekir?" Bunun üzerine Etienne yeniden anlatmaya başlıyordu. Eski, köhne düzen çatırdıyordu. Bunun taş çatlasa ancak birkaç ay sürebileceğini söylüyordu açıkça. Ne yapmak gerektiğine gelince daha belirsiz konuşuyor, pek kesin bir şey söyleyemiyordu. Okuduklarını birbirine karıştırıyor, bu kara cahillerin karşısında kendisinin de pek anlayamadığı bir takım açıklamalara girmekten korkmuyordu. Kolayca elde edilebilecek bir zaferin, sınıf çatışmalarını bir anda sona erdirecek evrensel bir öpücüğün yumuşattığı bütün sistemler giriyordu bu açıklamalara. İşverenlerle burjuvalar arasından çıkacak dik başlılara da pek önem vermiyorlardı. Bunları nasıl olsa zorla yola getirirlerdi. Böylece Maholar delikanlının sözlerini anlarmış gibi görünüyor, antik çağların kokuşmuşluğu üzerinde kusursuz bir toplumun kuruluşunu bekleyen ilk Hristiyanların kör inancıyla mucizevi çözümleri onaylıyor, canı gönülden kabul ediyorlardı. Küçük Azire bile arada sırada bir söze karışıyor, mutluluğu çocukların canları istediği gibi oynayıp tıka basa karınlarını doyurduğu sımsıcak bir ev simgesiyle algılıyordu. Catherine çenesi hep avucuna dayalı, hiç kıpırdamadan oturuyor, gözlerini Etienne'den ayırmıyor, genç adam susunca da soğukta kalmış gibi sapsarı kesilip ürperiyordu. Ne var ki Mahode kadının gözü guguklu saate ilişiyordu. Saat 9'u geçmiş bile olacak şey mi bu? Yarın sabah dünyada yataktan kalkamayız. Ve ansızın huzurları kaçan, umutsuzluğa düşen Maholar masadan kalkıyorlardı. Sanki az önce zengin olmuş da sonra yeniden eski sefaletlerine düşmüşler gibi geliyordu onlara. Madenin yolunu tutan Bonmort Baba bu öykülerin çorbaya bir damlacık tat katmayacağını söylüyordu homurdanarak. O sırada berikiler de duvardaki nemi, havanın pis kokulu boğulucuğunu fark ederek birerli koldan yukarı çıkıyorlardı. Etienne yukarıda bütün işçi mahallesini kaplayan ağır uyku içinde, mumu söndürdükten sonra yatağa giren Catherine'in bir türlü uyuyamayıp uzun süre sağa sola döndüğünü işitiyordu. Bu söyleşilere çoğu kez komşular da katılıyordu. Ortaklaşmacılığa bayılan Levak'la, işletmeye saldırı başlar başlamaz ne olur ne olmaz kaygısıyla hemen sıvışıp yatmaya giden Pierron da bunlar arasındaydı. Arada sırada Zachary de şöyle bir görünüyordu ama siyasetten hiç hoşlanmıyor, avantaja gidip bir bardak bira içmeyi yeğliyordu. Şaval'e gelince o pek ateşliydi. İlle de kan dökülmesini istiyordu. Hemen her akşam Maholar'daydı. Orada bir saat kadar kalıyordu. Bu düzenli gelişte açığa vurulmayan bir kıskançlık, Catherine'in evden gitmesi korkusu vardı. Yavaş yavaş bıkmaya başladığı bu genç kız, geceleri yanında dilediği zaman ona sahip olabilecek bir erkek yatmaya başladığından beri birdenbire gözünde değerlenmişti. Etienne'in etkisi gittikçe genişliyor, yavaş yavaş bütün işçi mahallesini allak bullak ediyordu. Gizli bir propagandaydı bu. Çevredeki saygınlığı arttığı oranda da güvenirliği büyüyordu. Mahode kadın, evra kadını olmanın verdiği sakınıma karşı kirasını hiç aksatmadan, içkisi kumarı olmayan, başını kitaplardan kaldırmayan delikanlıya derin saygı gösteriyordu. Gidip onun okumuşluğunu konu komşuya övüyordu. Berikiler de bunu kötüye kullanıyor, mektuplarını yazması için genç adama ricalarda bulunuyorlardı. Etienne adeta dava vekili kesilmişti. Mektupları yazıyor, nazik konularda ev kadınlarına danışmanlık ediyordu. Böylece daha Eylül ayında o ünlü yardım sandığını en sonunda kurmayı başarmıştı. Başlangıçta epeyce zayıftı. Yalnız kendi mahallesindekiler katılmıştı buna. Ama Etienne kısa zamanda bütün kömür ocaklarında çalışanları sandığa üye yapabileceğini umuyordu. Özellikle de şimdiye kadar edilgin kalan işletme canını sıkmazsa. Genç adamı sandığa genel yazman seçmişlerdi. Ayrıca yazdığı yazılara karşılık küçük ödenekler bile almaya başlamıştı. Böylece eli epeyce rahatlamış, adeta zenginleşmişti. Evli bir kömür işçisinin iki yakası bir araya gelmezdi ama tutumlu bir delikanlı, üstelik de kimi kimsesi yoksa iyi kötü birkaç kuruş biriktirebilirdi. Bunun üzerine Etienne'de ağır bir değişim baş gösterdi. Yoksulluk yüzünden ortaya çıkamayan bir kendini beğendirme ve rahatlık içgüdüleri uyanmaya başlayınca pahalı çuha giysiler aldı. Ayağına incecik deriden çizmeler geçirince bir anda önderliğe yükseldi. Bütün işçi mahallesi çevresinde toplandı. Bütün bunlar öz saygısını okşayan tatlı zevklerdi. Ünlü olmanın bu ilk zevkleri Etienne'in başını döndürdü. öbürlerinin başına geçmek, gencecik bir yaştayken ve daha dün işe başlayan acemi bir işçiyken hepsine sözünü dinletmek koltuklarını kabartıyor. Yakında patlak verecek devrimde önemli roller oynama umudunu da büyütüyordu. Yüzü bile değişti, ciddileşti, sözlerini ölçüp biçer oldu. Bu arada yeni yeni uyanan hırsları, istekleri devrimci kurumlarını daha da coşturuyor, onu savaş fikirlerine itiyordu. Bu arada sonbahar ilerlemiş, Ekim soğukları işçi mahallesinin küçük bahçelerini pas rengine bulamıştı. Artık madenci çırağı oğlanlar, vagon itici kızları cılız leylakların ardındaki arabalığın üzerine devirmez olmuştu. Bahçelerde yalnızca kış sebzeleri, inci gibi çığ tanecikleriyle süslü lahanalar, pırasalar, turşuluk salatalıklar kalmıştı. Sağanaklar yeniden başlamıştı. Kırmızı kiremitli damları döven yağmur suları seller halinde oluklardan akıp kocaman fıçılara dökülüyordu. Evlerde tıka basa kömür doldurulan ocaklar artık hiç sönmüyor, kapısı bacası kapalı odaların havası zehirleniyordu. Gene büyük bir yoksulluk mevsimi başlamıştı. Ekim sonlarına doğru mevsimin ilk buzlu gecelerinden birinde Etienne aşağıda yaptığı konuşmaların heyecanıyla uyuyamadı. Catherine'in yorganın altında süzülüp mumu söndürüşünü seyretti. O gece genç kız da çok heyecanlı görünmüş, zaman zaman tutulduğu utanma nöbetlerinden biriyle acele edeyim derken beceriksizce daha da açılıp saçılmıştı. Catherine karanlıkta ölü gibi hiç kıpırdamadan yatıyordu. Ama Etienne onun da uyumadığını işitiyor, kendisinin kızı düşündüğü gibi onun da kendisini düşündüğünü seziyordu. Varlıklarının bu sessiz konuşması onları hiçbir zaman böylesine sarsmamıştı. Aradan dakikalar geçti, ne Etienne ne de genç kız kıpırdıyordu. Yalnız bütün çabalarına karşın tutamadıkları solukları sıklaşıyordu. Tam iki kez Etienne'in yatağından kalkıp kıza sahip olmasına ramak kaldı. Birbirlerini böylesine isteyip de sevişememek büyük bir sersemlikti doğrusu. Neden isteklerini böyle baskı altında tutuyorlardı? Çocuklar uyuyordu, kızın o anda sevişmek istediğine, soluk soluğa kendisini beklediğine, yanına gider gitmez hiç karşı koymadan dişlerini sıkarak boynuna sarılacağına hiç kuşkusu yoktu. Böylece aşağı yukarı bir saat geçti. Ne delikanlı gidip kıza sahip oldu, ne de genç kız çağırma anlamına gelir korkusuyla ondan yana döndü. Böyle iç içe yaşadıkça utanıp sıkılmaların, kaçınmaların, isteksizliklerin, kendilerinin de açıklayamayacağı bir arkadaşlığın yarattığı çekingenliklerin aşılmaz perdesi yavaş yavaş yükseliyordu aralarında. Mahde kadın erkeğine "Bak dinle beni," dedi. "Madem bugün para almaya Monsesse'ye gidiyorsun, gelirken bana yarım kilo kahveyle bir kilo da şeker getir." Maho ayakkabıcıya götürmemek için pabuçlarından birini onarıyordu. İşini bırakmadan "olur" diye mırıldandı. "Ayrıca kasaba da uğrarsın. Şöyle bir parça dana eti al, değil mi? Nicedir et yüzü görmedik." Adam bu kez başını kaldırdı. "Sen benim elime binlikler yüzlükler mi geçecek sanıyorsun kuzum? Allah'ın cezası herifler. İkide bir işte ara vererek bizim iki haftalıkları kuşa benzettiler zaten." Sustular. O gün Ekim ayının son cumartesisiydi. Öğle yemeğinden yeni kalkmışlardı. İşletme para ödemenin yarattığı düzensizliği bahane ederek o gün gene bütün ocaklardaki kömür çıkarma işini durdurmuştu. Gittikçe ciddileşen sanayi bunalımı karşısında büyük korkuya kapılan işletme, epeyce yüklü olan kömür stoklarını daha da arttırmamak için 10 bin işçisini her fırsatta işsiz bırakıyordu. Mahode kadın, "Biliyorsun Etienne Rezenör'ün orada seni bekliyor," diye sürdürdü. "Onu da yanına al. Fazla saatlerindeki hesaba katmazlarsa Etienne bu işi senden daha kolay çözümler." Maho başıyla onayladı. "Bir de şu babanın durumunu konuş o yönetici beylerle. Doktor müdürlerle anlaşıyor besbelli. Birkaç yıl daha çalışabilirsiniz. Doktor yanılıyor, öyle değil mi baba?" Bonmort baba kendi deyimiyle patileri tutulduğundan tam 10 gündür bir iskemleye çivilenip kalmıştı. Kadın sorusunu yinelemek zorunda kaldı. Yaşlı adam ağzının içinden "çalışırım elbette ya," diye homurdandı. "Bacaklarımız hastaysa ölmedik ya, Bütün bunları bana 180 frank emekli ödeneği vermemek için uyduruyorlar hep. Mahode kadın, büyük babanın belki de bundan böyle hiç getiremeyeceği 40 meteliği düşününce acı acı haykırdı. Hay Tanrım, nedir bu başımıza gelen? Eğer böyle giderse yakında hepimiz açlıktan gebeririz. Mahode, ölünce insanın karnı acıkmaz dedi. Pabucuna bir iki çivi daha çaktı, sonra yola koyulmaya karar verdi. Doc San Quarante mahallesi ancak 4'e doğru alırdı parasını. Bu nedenle erkekler hiç acele etmeyip ellerini ağırdan alıyor, birer birer Monceau'ya sıvışıyorlardı. Karıları ise parayı alınca dosdoğru eve gelmeleri için arkalarından yalvarıyordu. Birahanelerde çöreklenip kalmalarına engel olmak için kadınların pek çoğu kocalarına siparişler verip bir şeyler ısmarlıyordu. Etienne bir şeyler öğrenmek amacıyla Resenör'ün meyhanesine gelmişti. Ortalıkta kaygı verici bir takım haberler dolaşıyordu. İşletmenin kaballamadan gitgide daha hoşnutsuz olduğu söyleniyordu. İşçilerden sürekli ceza kesiliyordu. Böylece çatışma kaçınılmaz hale geliyordu. Zaten bu anlaşmazlığın dışa vuran yanıydı. Aslında bunun altında daha başka şeyler gizli ve ciddi anlaşmazlıklar ve nedenler vardı. Etienne içeri girdiğinde Monceau'dan dönüşte birasını yudumlayan bir arkadaşı veznenin yanına bir duyuru asıldığını anlatıyordu. Ne var ki kendisi pek okuma bilemediğinden o duyuruda neler yazıldığını bilmiyordu. Derken meyhaneye başka biri, sonra bir üçüncüsü daha girdi. Her gelen değişik bir haber veriyordu. Yalnız kesin olan bir şey varsa işletme yeni bir karar almıştı. Etienne üzerinde sadece bir paket tütün bulunan bir masadaki Suvari'nin yanına oturarak "Sen ne diyorsun bu işe?" diye sordu. Makinist hiç istifini bozmadı. Sigarasını sarmayı sürdürdü. Sonra da "Ne diyeceğim? Bunun böyle olacağı belliydi. Sizin sabrınızı tüketecekler, hepinizi köşeye sıkıştıracaklar," dedi. Bir tek onun zekası durumu çözümleyebilecek kadar gelişmişti. Her zamanki serin kanlı, dingin haliyle anlatıyordu. Sanayi bunalımının etkisinde kalan işletme batmamak için harcamalarını kesmek zorundaydı. Kemerleri sıkma işi elbette ki işçilere düşecek, işletme türlü bahanelerle ücretleri kemirecekti. Çıkarılan kömür tam 2 aydan beri madem ocaklarında duruyordu. Hemen hemen bütün fabrikalar işsizdi. Kapılarını kapatmak üzereydiler. İşletme araç gereçlerinin boş kalıp bozulmasından korktuğu için ocakları kendi eliyle kapatmaya cesaret edemiyor, daha az zararlı bir yol tasarlıyordu. Belki maden işçilerinin burnu kırılmış halde daha az paraya çoktan razı olarak çıkaracakları bir grev düşlüyordu. Bu arada işletme ilerisi için büyük bir tehlike olmaya başlayan yardım sandığından da korkuyordu. Oysa grev olursa sandıkta henüz dolmadan iyice boşalıverirdi.